Herkese merhaba. Facebook Türkiye Kamu Politikaları ekibinin düzenlediği Durum Güncellemesi Podcast'inin 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ece, Kamu Politikaları ekibinde programlar müdürü olarak çalışıyorum. Durum Güncellemesi Podcast'i de dahil olmak üzere ekonomik ve sosyal fayda içeren her türlü proaktif işlerimizi yürütüyorum. Bu bölümde Aslı Karataş ile dijital şiddet konuşacağız. Bölümde ele alacağımız konular bilgi amaçlıdır ve daha fazla bilgi almak isterseniz açıklama kısmında paylaşacağımız linklerden faydalanabilirsiniz. Ben bugün sözü Aslı'ya vermeden ve kendisine hoş geldin demeden önce öncelikle bir kendisini tanıtmak isterim. Avukat Aslı Karataş lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde tamamladı. Galatasaray Üniversitesi'nde özel hukuk üzerine yüksek lisans yaptı. Sorbonne Cornell Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen programda insan hakları eğitimi aldı. London School of Economics'ten hukuk ve politika dersleri aldı. İnsan hakları temelli davalarda hukuki danışmanlık, dava takibi, proje yazma ve raporlama alanlarında çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları toplumsal cinsiyet, hukukta cinsiyet temelli ayrımcı düzenlemeler, iş yerinde cinsiyetçilik olan Aslı, açılımı Sen Bu Kadınların Avukatı Mısın olan Sebuka platformunun da kurucusu. Mart 2020'de çıkan masallardaki toplumsal cinsiyet rollerini eleştiren Uyuyan Güzel Uyandı isimli kitabın da yazarı olan Karataş, şirketlerde toplumsal cinsiyet danışmanlığı veren Londra merkezli Genderscope şirketinin de Türkiye'deki temsilcisi. Aslı hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün aramıza katıldığın için sana öncelikle tekrardan teşekkür etmek isterim. Ben aslında ilk soruda birazcık yani seni tanıtma şansına eriştim ama birazcık böyle seni Instagram'dan da tanıdığımız Sen Bu Kadınların Avukatı Mısın? Nın hikayesini, Uyuyan Güzel Uyandı kitabının hikayesini anlatarak başlamanı rica edebilir miyim? Bize Aslı Karataş'ın kim olduğunu biraz anlatabilir misin daha detaylı olarak?
Tabii ki. Avukatım, senin de söylediğin gibi. Avukatlık zaten başlı başına bir savunuculuk mesleği. Hukuk okurken de zaten hep avukat olmayı düşünmüştüm. Diğer alanlarına, işte akademiye, hakimlik, savcılığa vesaireye hiç özenmedim diyeyim. Toplumsal cinsiyet alanındaki çalışmalarım da lise yıllarında başladı diyebilirim. Lise yıllarından beri katıldığım kulüplerde, gönüllü ya da profesyonel olarak çalıştığım sivil toplum örgütlerinde üniversite yıllarında hep hak savunucu yapıyordum. Esasen ayrıcalıklı bir kesimden geliyorum. Yani ekonomik gelir grubu olarak, eğitim durumu olarak, yaşadığım şehir düşünüldüğünde Türkiye'deki işte cis hetero, ne bileyim işte Sünni, işte Türk vesaire bir sürü kimlik bir arada düşünüldüğünde ayrıcalıklı bir kesimden geldiğimi söyleyebilirim. Öte yandan cinsiyete dayalı ayrımcılığa yine de maruz kalıyorum. Biraz bu noktayı daha görünür kılmaya, daha ana akımlaştırmaya niyetlendim. Çünkü her sınıftan, her kimlikten insanın cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla Sebuka yolculuğum biraz böyle başladı. Biraz daha böyle bir uyandırma yolculuğuydu kitabın. Adı da zaten biraz öyle çıktı. Çünkü biraz o biz orta sınıf kentli kadın aslında ayrımcılığa uğradığının çok da farkında değil. Biz her şey yolunda zannediyor, işte partnerler yardımcı sıfatıyla sanki ev işlerine dahil oluyormuş gibi görünüyor mesela, en küçük örnek. Dolayısıyla biraz da oraları deşmek, kurcalamak amacıyla kurmuştum. Tam da planladığım gibi gitti.
Şahane. Peki Sen Bu Kadınların Avukatı Mısın ya da hani Sebuka olarak bahsedelim bundan sonra podcast'te daha şey olsun. Bir Instagram sayfasına da sahip aslında. Bu platformu sosyal medyaya taşıma fikrini nasıl oluşturdun ve aslında sosyal medyada bu platformun hani hangi taraflarını yansıtmayı tercih ediyorsun? Nasıl bir iletişim dilin var burada?
Ben aslında önce yazılar yazmaya başladım. Bir arkadaşımın kurduğu bir web sitesi vardı. Bana orada yazılar yazmamı teklif etmişti. Düzenli yazmaya başladım. Sonra düzenli yazabildiğimi, işte içimden taşan yazılar olduğunu fark edince bu yazı mecralarımı genişletmeyi düşündüm. Başka nerelere yazabilirim diye düşündüm. Yolum dijital topuklarla kesişti. Kurucuları Elif ve Perihan, sağ olsunlar, beni çok desteklediler. Bu işi büyütmem, biraz daha genişletmem açısından. Önce kendi web sitemi kurdum. Sebuka.com olarak. Sonrasında bu içerikleri yaygınlaştırmak için de sosyal medya hesapları açmalıydım diye düşündüm. Benim o dönem yeni anne olmamla da bağlantılı olarak en sık kullandığım sosyal medya platformu Instagram'dı. O sebeple önce orada başladım. Ve Sebuka'da da web sitesinde yazdığım yazıları tanıtmaya başladım küçük küçük kısa kısa içeriklerle. Birkaç ana başlığım vardı işte toplumsal cinsiyet eşitliği, iş yerinde cinsiyetçilik, hukukta cinsiyetçi düzenlemeler ve cinsiyetsiz ebeveynlik pratikleriydi. Hukuktaki düzenlemelerin bir kısmını bizatihi kendisi cinsiyetçi, bunu nasıl dönüştürmeliyiz? Bu hukuki düzenlemeleri iş yeri pratikleri haline nasıl getiririz? Velev ki hukuktaki mevzuat değişimini, iş yeri pratikleri değiştirdik, bunu eve nasıl yansıtacağız? Yansıtmasak bu zaten nasıl havada kalıyor üzerinden farkındalık yaratmayı umduğum bir içerikler bütünüydü. Hı hı. Uygun bir görsel bulayım, altına uygun bir kısa yazı yazayım. Bazen o kısa yazı uzun bir yazıya yönlendirsin, bazen bir videoya yönlendirsin, bazen bir podcast programına yönlendirsin ama ilk başta böyle bir fragman olsun gibi bir maksadı vardı. Hala da öyle kullanıyorum aslında.
Anladım, şahane. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi aslında bahsettiğin alt başlıklar üzerinden de baktığımızda birazcık da belki hani şiddet konusuna da değinmemiz gerekiyor gibi hissediyorum. Hı-hı. Toplumsal cinsiyetin ya da toplumsal cinsiyet eşitliğinin, eşitsizliğinin şiddetle ilişkisi nedir? Birazcık bize anlatabilir misin? Ve bunu yaparken belki biraz dijital şiddet kavramından da bahsedebilir misin?
Tabii ki. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz kavram şiddetin kürü, böyle ilacı, çaresi, devası, nasıl derseniz. Şiddeti nasıl bitiririz? Toplumdaki şiddeti nasıl bitiririz? Cinsiyete dayalı şiddeti eşitlikle, eşit olduğumuzu anlatarak, eşit olduğumuz konusunda herkesi ikna ederek şiddeti bitirebiliriz. Dolayısıyla aslında ben de Sebuka'da sürekli olarak hem doğrudan hem dolaylı şekilde şiddet içeriği üretiyorum. Flört şiddetini tanımlıyorum. Ekonomik şiddet, sosyal şiddet, duygusal şiddet, dijital şiddet, cinsel şiddet. Bunların adını koymak, kavramlaştırmak, mücadele etmek anlamında da bence çok çok anlamlı. Çünkü adını koymadığın bir şeyin nasıl mücadele edeceğini konusunda strateji geliştirmek biraz daha zor. Çünkü onun bir şiddet olduğunun öncelikle farkına varmak lazım. Sonrasında önlem alabiliriz. Dijital şiddet de aslında teknolojik sistemleri kullanarak kişisel alana müdahale etmek, kişiyi baskılamak, zorlamak, korkutmak, kontrol etmek amaçlı kullanmak, bir takım huzur bozucu davranışlar, tehdit, şiddet, şantaj, hakaret. Mesela tehdit, şantaj, hakaret Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak tanımlanmış eylemlerdir. İfşa, iftira, ısrarlı takip, bütün bu eylemler dijital şiddet olarak tanımlanabilir. Bunun toplumsal cinsiyetle ilişkisi nedir sorusuna yanıt verecek olursak, toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet dediğimiz de bir kavram var. Gender-based digital violence olarak bahsediyoruz. Zaten gender-based violence terimi İstanbul Sözleşmesi'nden gelen bir kavramdır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet. Yani kadına yönelik şiddet değil, doğrudan mensup olduğun, sana atanmış olan toplumsal cinsiyet rollerinden dayalı olarak bir failin ortaya çıkması ve o failin şiddet uygulaması üzerinden okunması gerekir. Burada da failin bir kişiyi cinsiyetine, cinsiyet kimliğine göre hedef alması esas. Kadın düşmanlığı içeren cinsel içerikli bir takım çevrimiçi tehditler, kişinin beden bütünlüğüne yönelik açık atıflar, bunların hepsinin toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet olarak okunması gerekir. Yakın zamanda AF örgütü bir anket yayınladı. Kadınların %41'inin hayatlarında en az bir kez çevrimiçi tacize maruz bırakıldığını anlatan bir anketti bu. Burada da şuna bakmak lazım. Ben bunu hep panellerde de söylüyorum. Cinsel taciz dediğim şey birinin size sokakta laf atmasıdır. Ve yani bu coğrafyada yaşayıp da sokakta hiç kendisine laf atılmamış bir kadın ben tanımadım bu yaşıma kadar. Ve bu tip ceza kanunu suç, hapis cezası öngörülen bir suç. Ama o kadar yaygın, o kadar sıradan halde ki yani kimse bu konuda yani bir suçun mağduru olduğunu, bir suça maruz kalan olduğunu adını koymuyor. Bu çok sıradanlaşmış bir eylem bizim için. Eğer cinsel saldırı boyutuna geçerse, diyelim ki işte kalçanızı ellemiş olursa, o zaman bir haber niteliği taşıyor diyeyim tırnak içinde. Dolayısıyla cinsel şiddet, yani cinsel taciz kavramı, o günlük hayattaki taciz kavramı ne kadar yaygınsa, dijital şiddet de o kadar yaygın aslında kadınların hayatında. Birkaç örnek vereyim mi bu aşamada?
Tabii ki.
Yani mesela siber takip dediğimiz bilinen adıyla stalklama, e-mail ve işte çevrimiçi mesajların internet yoluyla izlenmesidir. Hiç haberimiz olmadan casus yazılımlar veya klavye kaydedicilerle hareketlerimiz izlenebilir. Bu bir dijital şiddettir. Dijital taciz, istenmeyen cinsel içerikli e-mail'lar, mesajlar, uygunsuz saldırgan mesajlar, yani birisini size penis fotoğrafının göndermesi bir cinsel tacizdir. Dijital yolla uygulanan bir cinsel tacizdir. Dijital zorbalık dediğimiz bir şiddet biçimi var. Genelde bu daha ergenlerde oyun platformlarında görülebiliyor. Sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında da işte ne kadar çirkin olmuşsun, hiç yakışmamış, bu koca da sana hiç oluyor, bak adam ne kadar yakışıklı, sen ne kadar çirkinsin, yanında ne kadar yaşlısın gibi kişileri utandırmaya yönelik tekrarlanan davranışlar. Zaman zaman korkutmaya, kızdırmaya yönelik. Görsel odaklı cinsel taciz, burada da yine Türk Ceza Kanunu'nda bir suçtur bu. Görüntüde yer alan kişinin rızası olmaksızın cinsel içerikli fotoğraflarının veya videolarının çevrimiçi yollarla dağıtılması veya dağıtılması konusunda tehdit edilmesi, bu yolla şantaj yapılması. Bütün bunlar dijital şiddet ve dediğim gibi aslında bir kısmı çok sıradanlaşmış ve hayatımızın bir parçası haline gelmiş olsa da hapis cezası öngörülen suçlar olarak kanunda düzenlenmiş eylemler bunlar.
Tamamdır. Bayağı güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederim. Şimdi aslında bir sonraki soruma da güzel bir altyapı oluşturmuş oldun. Şimdi aslında baktığımızda hani sosyal medya platformları o insanlara hani söz hakkı tanımanın yanı sıra bir de dayanışma alanı oluşturuyor ya da oluşturma çabası içerisinde. Ama hani aslında bu anlattığın konulara baktığımız zaman şimdi şöyle bir şey de oluyor. Tacize uğrama ya da hani bu tarz bahsettiğin şiddet türlerinden birine maruz kaldığımızda genelde aslında bir suçu kendimizde arama ya da bunu kolay anlatamama, kolay sindirememe, hani burada bir suç olup olmadığını belki toplumsal normlardan, belki işte bu bahsettiğin eşitsizliklerden de kaynaklanarak kolay ifade edememe gibi sorunlar olabiliyor. Şimdi bu noktada baktığımızda dijital şiddete maruz kalan kişilerin sesini duyurmaları ve farkındalık yaratmaları açısından hani Facebook gibi platformların bir katkısı olduğunu düşünüyor musun? Ya da senin Sebuka'daki deneyiminde de buna verebileceğin örnekler var mı?
Tabii ki. Öncelikle Facebook gibi platformların bizatihi kurumsal olarak politikalarının bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki işte topluluk kuralları, gizlilik kuralları, etik ilkeleri yayınlıyorlar. Çoğumuz okumuyoruz onları, böyle tıklayıp geçiyoruz. Ama sonrasında etkin şekilde uygulanması esnasında bu süreci şekillendirmek bakımından oldukça anlamlı. Yani bir eyleme yasak koyarsanız o eylemi olumsuzlamak, itibarsızlaştırmak, anormalleştirmek anlamında çok büyük bir hamle yapmış olursunuz benim durduğum yerden. Kurumsal olarak sunduğunun yanı sıra kullanıcılarına tanıdığı imkanlar bakımından öncelikle tabii en doğrudan yaptığı işlem kitlesel iletişim fonksiyonu göz önüne alındığında bir sözümüzü İşte bir anda 300 kişiyle paylaşabiliyor olmamız. Kapalı hesaplarımız, kişisel hesaplarımız için konuşuyorum. Atıyorum, normalde ortaokuldan beri görüşmediğimiz bir arkadaşımızla işte benim başıma böyle bir şey geldi ve işte bu beni çok yaraladı vesaire gibi bir içerik paylaşamazken bir anda Instagram'da koyduğumuz bir postla ya da işte Facebook'a koyduğumuz bir postla bu anlamda bilgi alışverişi, fikir teatisi yapabilecek hale geliyoruz ve bence bu da farkındalığı arttırabilecek kıymetli bir iletişim kanalı. Yanı sıra Facebook'taki kapalı açık grup kurma özellikleri, keza Instagram'daki bu biraz daha public hesap dediğimiz, daha kamuya açık, herkesin kişisel hesaplarının değil de kalabalık kitlelerin takip ettiği hesaplarda bir takım dayanışma grupları kurulmasının sağlandığını ve bunların da güçlendirici, yol gösterici, cesaret verici olduğunu düşünüyorum. Birincisi doğrudan bir rol model olarak sağlanan bir fonksiyon var. Şöyle ki zaten fikirlerini beğendiğiniz, desteklediğiniz, takdir ettiğiniz kişinin bir hesabı var. O kişinin doğrudan bu dijital şiddetle nasıl mücadele ettiği zaten sizin açınızdan bir fikir oluyor. Bir rehber niteliğinde oluyor. Ya bu kişi zaten dijital şiddete şöyle yanıt veriyor. Bazen siliyor geçiyor. Bazen eğer nazikçe gelmişse nazikçe yanıt veriyor. Hakaret içeren bir şeyse doğrudan siliyor. Ya da ben bazen ifşalıyorum onu mesela, yorum olarak gelmişse aynı zamanda hikayede paylaşıyorum. Diyorum ki böyle bana hani tatsız bir şey var, ben bunu sildim, engelledim. Aynı zamanda da şikayet ettim, diyorum ki bakın ben bunu yapıyorum. Hani sizin için de uygunsa siz de yapabilirsiniz gibisinden bir fikir oluşturduğunu düşünüyorum çünkü. Yanı sıra bana yazanlar oluyor. Biraz da avukat kimliğinden ötürü elbette ki. İşte başıma şöyle bir şey geldi, ne yapayım, böyle bir şey geldi, ne yapayım diye. Eğer böyle benzer sorular sık sık gelirse onunla ilgili böyle küçük kılavuzlar yayınlıyorum. Küçük böyle işte şöyle bir şey olursa bunu yapın, böyle bir şey olursa bunu yapın diye. Onun da benim yaptığım gibi yapan bir sürü hesap var. Bu anlamda da çok kıymetli ve faydalı olduğunu, kitlelere erişim sağladığını düşünüyorum. Bence katkısı müthiş.
Tamam, teşekkür ederim. Bu da çok net bir açıklama oldu. Yine aslında sana sormak istediğim bir sonraki soruya da hem biraz cevap vermiş gibi oldun hem de güzel bir altyapı oldu. Şimdi aslında birazcık belirli örneklerden bahsettin. Hani bu örnekler de baktığımızda yani nasıl hani çevrim dışında birbirimizle iletişim kurarken belirli işte suç olduğunu bildiğimiz ya da hani etik ve ahlak kuralları içerisinde yapmaya ya da yapmamaya hakkımız olduğunu bildiğimiz şeyler varsa aslında aynısı çevrim içine de yansıyor. Ve bu çevrim içindeki dijital iletişim kurallarımızı öğrenme kapsamında dijital okuryazarlık büyük bir rol oynuyor. Şimdi mesela baktığımızda işte bizim gibi yani Facebook mesela Habitat Derneği ile birlikte 2017'den beri Kontrol Bende diye bir program yapıyor okuryazarlık alanında. İşte burada insanlara zorbalığa maruz kaldıklarında ne yapabilirler, tacize maruz kaldıklarında ne yapabilirlerin yanı sıra aynı zamanda hani zorbalık nedir, taciz nedir, nefret söylemi nedir, hani bunlar dijitalde nasıl vücut bulur ve aslında neden yapılmamalıdır da anlatmaya çalıştığımız işte 13 yaştan hani alarak böyle üniversite öğrencilerine ve ebeveynlere, eğitmenlere verdiğimiz belirli dersleri kapsıyor. Şimdi bu noktada aslında anlattığın şeylerin de üstesinden gelmek açısından sen hani dijital şiddeti önlemede dijital okuryazarlığın nasıl bir rolü olduğunu düşünüyorsun?
Bence çok çok önemli. Önceki soruda verdiğim stalking örneğini düşünün mesela. Böyle bir ihtimalin varlığından dahi haberdar olmadan önlem alabilmek mümkün değil. Yani biz zaten birisinin bizim e-maillerimizi okuma ihtimalini bilmiyorsak ona göre bir kendimize tedbir de alamayız. Bu sebeple teknolojinin sınırları ve yapabilecekleri konusunda maksimum bilinçli olmak bence çok önemli bir koruma alanı. Yanı sıra bir vakanın adli sürece taşınması sırasında delil toplama açısından da oldukça kritik. Tıpkı önceki soruya verdiğim yanıt gibi birçok eylem aslında zaten kanunda suç olarak tanımlanmış bir eylem. Dolayısıyla kişi bunu hakkında adli süreç başlatmak isteyebilir. Hangi verilerin nasıl muhafaza edildiği, nelerin saklandığı, nerelerde saklandığı, nelerin haricen kayda alınması gerektiğini bilmek bu anlamda elimizi güçlendiren nitelikte olabilir bence. O sebeple de bilmek şart. Örneğin birkaç örnek vereyim ben ne yapılabilire dair. Telefon numarasını kişilerin kaydettiyseniz ekran görüntüsü aldığınızda orada ismi çıkacak. Yani bana Ali isimli bir insan WhatsApp'tan mesaj atıyor. Ben de onun ekran görüntüsünü alıyorum. Yukarıda Ali yazmasın. İşte 0535 bilmem ne yazsın. O telefon numarası yazsın ki ekran görüntüsü aldığımız zaman hangi numaradan geldiğini daha kolay ispat edebilmiş olalım. WhatsApp görüşmelerinin mutlaka ekran görüntüsünün alınması gerekir. Çünkü WhatsApp o uçtan uca şifreleme vesaire kuralları gereği içerikleri paylaşmıyor. Birisine SMS attığınızda o BTK var işte Bilişim Teknolojileri Kurulu. Oradan yanıt alabiliyorsunuz. Mahkeme yazarsa eğer SMS'in içeriğini de size gönderebiliyor. Mesela bu bir bilgi. Bu bir dijital okuryazarlık bilgisi. SMS'lerinizin içeriği kamusal alanda paylaşılabiliyor mahkeme kararı alındığı noktada. Kamusal alan yanlış bir fikir oldu. Kamu otoriteleri tarafından bilgi alınabiliyor. Ama WhatsApp konuşmaları için bu mümkün olmuyor. Dolayısıyla ekran görüntüsü almak gerek. Orada da telefon numaralarının kaydedilmemiş olması kritik. Videolar için ekran kaydı alınmasını tavsiye ederim. Çünkü mesela YouTube kaldırıyor o videoyu. YouTube'dan isteniyor. 2-3 sene cevap gelmiyor. Bulamıyorsunuz o videonun içeriğini. Ama ekran kaydı alırsanız o mahkemede delil olarak kullanabildiğiniz bir delil niteliğinde oluyor. Mutlaka bir tanığınız olsun. Şöyle ki dolaylı tanık birisi size mesaj attı ve siz bundan rahatsızsınız. O ekran görüntülerini bir arkadaşınıza, güvendiğiniz ailenizden birine gönderin. Deyin ki bu bana böyle yaptı. Sonrasında da onu da tanık olarak sunabilirsiniz. Bak şu da tanık bana bunlar yapıldı diye. Bir tanık, dolaylı tanık da olsa birine anlatmış olmanız önemlidir. Mahkememizde yani bizim hukuk sistemimizde dolaylı tanık diye bir müessese vardır. Olayı bizzat görüp duymasa bile sonrasında ona anlatılmış olması da yeterlidir. Dijital güvenliğimizi sağlamak için atmamız gereken bir takım adımlar da var. Kısaca onlardan da bahsedeyim. Bu yukarıda söylediklerim biraz daha hukuki olarak adli süreçle alakalıydı. Daha günlük yaşamımızla alakalı. Şifrelerim sağlam mı? En önemli şey bu. Şifreleri belirli aralıklarla değiştirmek gerekir. Bankalar bunu mecbur tutar mesela mobil uygulamalarda. İşte böyle 1, 2, 3, 4, 5 gibi ya da doğum tarihimiz gibi kolayca bulunan şifreler değil de işte birisi büyük harf olsun, karakter olsun, harf olsun şey vesaire böyle zorlaştırır şekilde. Güvenlik sorularına verilen cevaplar herkesin bilebileceği yanıtlar olmamalıdır. İşte partnerimizle, eşimizle, dostumuzla şifrelerimizi paylaştıysak, yani paylaşmamak idealdir. Ama velev ki bir sebepten paylaşmak gerekti. Sonrasında değiştirmeyi ben tavsiye ederim. Şikayet mekanizmalarını kullanmak bence çok önemli. Kullanıcısı olduğunuz platformun şikayet mekanizmalarını kullanıldığı halde aynı failin başkaları için de tehdit oluşması ihtimaline bir nebze önlem almış oluruz. Yani biz onu blokladık, geçtik, okey. Ama bir de şikayet edersek o başkasına da bunu yapamaması adına bir hamlede bulunmuş oluruz. Güvenlik ayarlarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Dijital platformlara üye olurken zaten böyle bir seçimde bir sürü soru sorar. Hepimiz onları böyle geç geç geç yaparak yanıtlarız ama orada bir sürü onay veriyoruz aslında. İşte arama motorunda arayınca bulunma özelliğini veya yüz tanıma özelliğini kapatabiliriz. Ortak alanlardaki kullanımlara çok dikkat etmek gerekir bence. Okulun kütüphanesinde ya da ne bileyim işte internet kafede vesairede mutlaka çıkış yap seçeneğiyle çıkmak gerekir. Ya şunu şöyle bir örnek söyleyeyim mesela size. Adliyelerin baro odaları olur. Baro odalarında avukatların kullanımına bilgisayarlar bırakılmıştır. Yani ben defalarca şeye denk geldim. Bir avukat, benden önceki avukat işte e-mailini açık bırakmış gitmiş. İşte Gmail yazıyorum, onun e-maili çıkıyor. Ve o kadar çok gizli bilgi var ki onun içinde. Bir sürü müvekkil yazışması var, bir sürü delil var. Yani bu çok büyük bir ihlal açısından, aslında mesleki açıdan da. Ama dediğim gibi kişisel açıdan da bu çok hassasiyet gösterilmesi gereken, kötü niyetli kişiler bakımından çok istismara açık bir alan. Spam mailler, mesajlar konusunda biz hani bu nesil biraz daha Y jenerasyonu diyeyim, Z jenerasyonu daha aşinayız böyle her mesajı açmamaya, olmadık linklere girmemeye vesaireye daha haberdarız ama mesela yüklediğimiz uygulamalar ne kadar güvenli o konuda biraz kuşkulu yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Mikrofonumuza erişim, kameraya erişim, rehbere erişim gibi talepleri onaylarken hassas olmak, inceleyip sık dokunmak, o uygulamanın ne kadar güvenli olduğunu iyice bir didiklemek gerek diye düşünüyorum. Verebileceğim tavsiyeler bunlar diyeyim.
Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bence yani hem çok önemli hem bayağı faydalı bilgiler paylaştın bizlerle. Şimdi biz bu podcast'i kapatmadan, yani yayını bitirmeden önce konuklarımızdan bir de bir şarkı önerisi istiyoruz. Dinleyicilerimiz bu bölümü bitirdikten sonra Spotify'dan bir şarkı açacak olsalar onlara hangi şarkıyı gönderirsin?
Ben Bandista'dan Olur Olmaz şarkısını göndermek isterim. Çünkü hem çok güçlendirici bir şarkı.
Evet, hem de bugün bence konuştuklarımıza da çok uygun bir şarkı oldu. Evet. Ben gerçekten tekrardan vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim açımızdan. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim davet için. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Siz de hoşça kalın. Bay bay.